Ayrım 7. Gökleri süsleyen kartal. Wilbur Smith. Sayfa 60. Gökyüzü çölden geldiği belli olan sarı renkli bir pusla kaplıydı. TWA hava yollarının dev Boeing 747 uçağı piste doğru alçalırken David başını pencereye çevirdi ve havaalanı çevresindeki portakal bahçelerine baktı. Lod Havaalanı dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir havaalanına benziyordu. Fakat David bu meydanın dışında tamamen değişik bir dünya bulacağından emindi. Yolcu otobüslerinde yer bulmak, bir taksi yakalamak için çırpınan insanları görünce İtalya'da bile bu kadar büyük kargaşa görmediğini anımsayarak güldü. Otobüste İsrailli ve değişik ülke vatandaşları arasında sıkışmış otururken sanki bir aile pikniğine gidiyorlarmış ve o da onların bir parçasıymış gibi hissetti. Yanında oturan bereli, göğsünde paraşütçü brevesi bulunan ve boynunda asılı bir Uzi makinalısı taşıyan asker ona bir sigara ikram etti. Birkaç dakika sonra bu kez diğer yanındaki yün haki üniformalı ve koyu renkli gazel gözleriyle tipik bir İsrailli, içinde kızarmış piliç parçacıkları bulunan sandviçini onunla paylaşmak istedi ve İngilizce bildiğini göstermek için bir şeyler söyledi. David asker kızla konuşurken ön sıradakiler de dönmüşler, merakla ona bakıyor ve dinliyorlardı. Bu arada ön taraflarda oturdukları için onlara oldukça yakın olan şoför de arada sırada başını çevirip onlara sırıtıyor ama ayağını gaz pedalından hiç çekmeden gelen geçen araç ve yayalara korna çalıp bağırıyordu. Kıyıya yakın bölgelerde deniz kokusu portakal çiçeklerinin kokularına karışıyordu ve bu harika koku daha sonra David için İsrail'in kokusu olarak kalacaktı. Bir süre sonra otobüs Judean dağlarına tırmanmaya başladı. Çam ağaçlarının arasından kıvrılarak giden ve yer yer güneşte kemik gibi parlayan beyaz taş parçalarıyla kaplı yolda ilerlerken David her nedense nostaljik bir hisse kapıldı. Bazı yamaçlarda teraslar halinde zeytinlikler vardı ve delikanlı bunların insanların binlerce yıldan beri çalışıp sabırla gerçekleştirdikleri eserler olduğunun farkındaydı. Bunlar da tepeydi fakat kendi ülkesindeki çok sevdiği tepelerden biraz daha farklı görünüyorlardı. Yamaçlarda şimdiye kadar hiç görmediği kan damlalarına benzer kıpkırmızı küçük çiçekler, güneş rengi tomurcuklar her tarafı kaplamıştı. Birden ağaçların arasında çikolata rengi ile beyaz karışımı kanatlara sahip bir kuş gördü ve bunun ibikli başı ile bir Afrika çavuş kuşu olduğunu anlayınca şaşırdı. İçinde nedenini önceleri anlayamadı, bir heyecan dalgası kabarmıştı ama bunu anlaması uzun sürmedi. Görmek istediği kadına yaklaştıkça heyecanı da artıyordu. Öte yandan hiç beklemediği şeylerle de karşılaşacağını hisseder gibiydi. İçinde en azından bir yere ait olduğuna dair garip bir his vardı. Çevresindeki bu insanlara karşı içinde garip bir yakınlık duyuyordu. Yanındaki asker kız görüyor musun diyerek parmağıyla yol kenarında Kudüs yolunda ölmüş olanlara birer saygı nişanesi olarak bırakılmış gibi duran yanmış parçalanmış askeri araçları gösterdi. Buralarda hep savaş vardı. David dönüp asker kızın yüzüne bakınca onda da Debra'nın yüzündeki sorumluluk ve güç ifadelerini gördü. Bu insanlar her günü limitlerine kadar yaşıyorlar ve ancak gece olduğunda bir sonraki günü düşünüyorlardı. Bu savaş daha ne kadar sürecek acaba diye sordu. Asker kız daha çok sürer diye yanıt verdi. Neden? Genç kız çevresindeki insanları ve dışarıdaki araziyi gösterip, çünkü bunları korumamız ve elimizden alınmalarını engellememiz gerekiyor dedi. İyi şeyler için hep savaşılır, bilirsin. David haklısın şekerim deyince ikisi de güldüler. Bir süre sonra krema sarısı taşlardan inşa edilmiş büyük apartmanların tepelere karşı birer abide gibi durdukları Kudüs'e gelmişlerdi. Kentin merkezindeki kale hep bu tip binalarla çevrilmişti. David TWA hava yollarının Intercontinental Otel'de kendisi için bir oda ayırttığını biliyordu. Hemen otele gidip odasına çıktı ve manzaraya baktı. Eski şehirdeki Getsemane bahçesi, Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve Müslümanlığın kutsal yerleri, çeşitli minareleri, kuleleri ve kubbeleri ile gözlerinin önüne serilmişti. David bu dinsel yerleri görünce bir süre huşu içinde hiç kımıldamadan durdu ve baktı. İnsanların 2000 yıldır mücadele ettikleri, savaş verdikleri bu yerler artık yeniden doğmuştu. Yaşamında ilk kez olarak kendi Yahudi yanını tanıdığını ve incelediğini fark etti ve bu kente gelmekle çok iyi yaptığını anladı. Sonra kendi kendine ve yüksek sesle, kim bilir belki aradığım her şey buradadır diye söylendi. David akşamın ilk saatlerinde üniversite önünde taksiden indi ve ana kapıdaki görevliye ne istediğini söyledi. Burada herkesin üzerini aramak olağan bir olaydı ve David de bir süre sonra buna alışacaktı. Kampüsün hemen hemen bomboş olduğunu görünce şaşırdı. Fakat sonra günlerden cuma olduğunu anımsayıp bu tenhalığın nedenini anlamıştı. Herkes sabbata, Musevilerin kutsal cumartesi günleri, dinlenme günleri hazırlanıyordu. Ana meydan ve süslü havuzun çevresindeki ağaçlar kırmızı tomurcuklarla kaplıydı. David yönetim binasına girip görevini terk etmeye hazırlanan kapıcıya aradığını sordu. Görevli önündeki listeyi inceleyip, ''Miss Mordecai'' dedi. ''Evet, İngilizce bölümünde olmalı. Lauterman binası ikinci kat.'' Bunu söylerken camlı kapıları gösterdi ve ''Sağ taraftaki üçüncü binadır'' diye devam etti. ''Şu taraftan gideceksiniz.'' Debra sınıfta bir öğrencisiyle görüşme halindeydi. David terasa çıktı ve onu beklerken güneşin altında bir sandalye bulup oturdu. Oturmakla iyi etmiş ve onu bu şekilde bulup hemen karşısına çıkmamıştı. Çünkü içini birden bir kuşku duygusu kaplamıştı. Atina'da olanlardan sonra Debra Mordecai'nin onu kollarını sevgiyle açıp karşılaması biraz güçtü. David şimdi bile ona karşı olan ters davranışlarının nedenini iyi anlayamıyordu. Şimdiye kadar kendini hiç eleştirmemişti. Yakışıklı ve çok parası olanlar kendilerini sık sık eleştirmezlerdi. Biraz düşününce Debra'nın doğru söylemiş olabileceğini anladı. Genç kız ona şımarık bir çocuk gibi davrandığını söylemişti ki bu doğru olabilirdi. Birden parkeler üzerinde yürüyen kadın ayakkabılarının çıkardığı sesle düşüncelerinden sıyrıldı ve başını kaldırdığında birkaç öğrencinin terasa çıktığını gördü. Kitaplarını göğüslerine bastırmış, konuşup gülüşerek önünden geçen kız öğrenciler ona davetkar gözlerle bakmaktan kendilerini alamamışlardı. Debra'nın gelmesinden önce derin bir sessizlik oldu. Debra saçlarını ensesine muntazam bir şekilde toplamıştı. Kolunun altında birkaç kitap ve omzunda asılı çantası ile sınıftan çıktı. Yüzüne hiç makyaj yapmamıştı. Fakat üzerinde portakal desenli ve rengarenk çok güzel bir eteklik vardı. Ayaklarında çorap yoktu ve açık sandallar giymişti. İki yanında bulunan öğrencileriyle konuşma halinde olduğundan David'i önce görmedi. Fakat genç adam teras duvarının önüne gidince fark etti. Ve onu ikinci kez Zaragoza'daki dükkanda gördüğü zamanki gibi birden şaşırdı, dondu kaldı. David de bu kadar şaşkın olabileceğine inanamıyordu. Kendini bir garip hissediyordu. Sanki elleri ve ayakları birkaç kez büyümüş gibiydi. Kendini zorlayarak güldü ve omuzlarını silkerek ona baktı. Kendi kendini küçümseyen bir tavır içine girmişti. Kendini cezalandırmak ister gibiydi. ''Merhaba Debs'' diyen sesi kendi kulaklarına bile bir boğuk geldi. Debra da paniğe kapılmış gibiydi. Elini uzatıp yan taraftaki saçlarını düzeltmek istedi. Ama elinde kitaplar olduğu için bunu rahatça yapamadı ve bocaladı. Sonra kendini toparlayıp ''David'' diye fısıldadı ve ona doğru ilerlerken öğrencilerinin baktığını görüp tereddüt etti. Kızlar onun güç durumda olduğunu anlayınca hemen gözden kaybolmuşlardı. Debra yalnız kaldıklarını görünce tekrar ''David'' dedi ve sonra üzüntülü bir sesle ''Hay Allah, dudaklarıma ruj bile sürmemiştim'' diye söylendi. David güldü ve rahatlayıp kollarını açarak ona doğru gitti. Debra da rahatlamış ve kendini onun kollarına atıvermişti. Fakat elindeki kitaplar ve omuzuna asılı çantası onların birbirlerine sarılmalarına engel olduğu için bir süre bocaladılar. Ama sonunda birbirlerini öpmeyi başarmışlardı. Genç kadın elindeki kitapları bir tarafa bırakıp onun boynuna sarıldı ve ''David, seni canavar seni'' diye fısıldadı. ''Neden bu kadar geciktin sanki? Artık gelmeyeceğini sandım ve ne yapacağımı bilemiyordum.'' Debra'nın süratli bir motosikleti vardı ve David'i arkasına oturtup yola çıktı. Motoru öylesine pervasız sürüyordu ki cesaretleri ve çelik sinirleriyle ün yapmış Kudüs şoförleri bile onun önüne çıkmaya cesaret edemiyorlardı. David onun arkasında selenin geri kısmında oturmuş ve beline sarılıp bazı yerlerde gözlerini kapayarak gidiyordu. Bir ara yan tarafa henüz geçit verilmişken karşı tarafa geçmeleri genç adamın yüreğini ağzına getirdi ve sonra bir kahkaha attı. Debra da güldü ve başını arkaya çevirip ''Çok mutluyum'' dedi. ''Tamam öyleyse gönlümüzce yaşayalım bu anları.'' ''Joe seni gördüğünde şaşkınlıktan ölecektir.'' ''Oraya canlı varabilirsek tabii değil mi?'' ''Sağlam sinirlerine ne oldu böyle?'' ''Biraz önce sinir kalmadı bende.'' Debra virajlı bir yoldan Ayn Karem Vadisi'ne doğru gitti. Sanki bir miraj ile uçuyordu. Bunu yaparken de David'e turistik bilgiler vermeyi ihmal etmedi. ''Burası Meryem Ana'nın Yahya Peygamber'in annesine rastladığı Meryem Kuyusu Manastırı. Hristiyan öğretisine göre bunu bilmen gerekir.'' David başını sallayıp ''Tarihi bırak şimdi'' diye bağırdı. ''Şu köşede koca bir otobüs var.'' Yokuşun dibindeki köy kiliseleri, yüksek bahçe duvarları ve zeytin ağaçlarıyla zamanın ötesinde gibi tamamen sessizdi. Pitoresk bir vahada ufuk attı, Kudüs'ün modern mahallelerindeki yüksek apartmanlarla kaplanmıştı. Debra motosikleti ana caddeden dar bir yan yola çevirdi ve iki yanında eskimiş taş duvarlar vardı. Ve bir süre sonra büyük bir bahçe kapısının önünde durdular. Debra eve geldik işte dedikten sonra bahçeden geçti ve bir yerde motoru susturup bıraktı. Sonra duvarın bir köşesine gizlenmiş olan küçük bir kapıdan geçtiler. Girdikleri yer duvarları beyaz badana ile boyanmış büyük bir bahçeydi. Bahçede kalın gövdeleri ile bir sürü zeytin ağacı vardı. Duvarlar sarmaşıklarla kaplanmıştı. Ve bunların arasında tırmanmış olan asmalarda yeşil üzüm salkımlarının büyümeye başladıkları görülüyordu. Debra zeytin ağaçlarının arasına konmuş eski Roma ve Yunan heykellerini gösterip ''Brick çılgın bir amatör arkeologdur'' dedi. Duvarların kenarlarına bir sürü eski ve antika çanak çömlek dizilmişti. Eve doğru giden yolda eski mozaik karolarla döşenmişti. ''Eski eser kazıları kanunen yasak ama o hiç aldırmıyor. Boş zamanların hep bir şeyler bulmayı umduğu yerlerde kazılar yaparak geçirir.'' İçinde büyük bir şömine olan büyük mutfak adeta bir mağara yandırıyordu ve şöminenin içinde duran modern elektrik sobası manzara ile bir tezat oluşturmaktaydı. Ama duvarlara asılı duran bakır kaplar iyice parlatılmıştı ve mutfağın tuğla kaplı döşemesi de pırıl pırıldı ve çevreye güzel bir koku yayılmıştı. Debra'nın annesi sessiz, uzun boylu, zayıf bir kadındı ve adeta kızının ablası gibi görünüyordu. Kızına o kadar benziyordu ki David Debra'nın da bu yaşa gelince böyle görüneceğini düşünmekten kendini alamadı. Debra onları birbirlerine tanıştırdıktan sonra annesine onun yemeğe kalacağını söyledi ama David böyle bir daveti hiç beklemiyordu. ''Lütfen benim için zahmete girmenizi istemem'' dedi, ''başınıza iş çıkarmayayım.'' Bunları söylerken cuma akşamlarının Yahudiler için özel aile akşamları olduğunu düşünüyordu. Fakat yaşlı kadın ''Ne zahmeti canım'' diyerek güldü. ''Bize şeref vereceksiniz. Joe'nun filo arkadaşları buraya sık sık gelirler ve biz de bundan çok hoşlanırız.'' Debra David'e bir Gold Star birası getirdi ve babası geldiğinde onlar terasta oturmuş konuşuyorlardı. Uzun boylu general küçük kapıdan geçerken başından şapkasını çıkarmış ve hafifçe eğilmişti. General yakası açık rahat yazlık üniformasını giymişti. Rütbesi ve brövesi göğüs cebinin üzerindeydi. Küçük av uçağı kokpitlerine sıkışarak girmenin getirdiği alışkanlıkla olacak omuzlarını kısmış gibiydi. Saçları döküldüğünden başının derisi güneşten yanmış ve kahverengi olmuştu. Onları görünce bıyığının altından beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. Kartal gözlerini andıran keskin bakışlı gözleri Debra'nınkilere benziyordu. Ve büyük kanca gibi bir burnu vardı. Görünüşü daha ilk görüşte David'de bir saygı duygusu uyandırdı. Delikanlı hemen ayağa kalkıp onun elini sıktı ve efendim diye hitap etti. Brick onu tepeden tırnağa şöyle bir süzmüş ve hoşlanıp hoşlanmadığını hiç belli etmemişti. David daha sonra ona Brick isminin İngilizler tarafından The Brigand, haydut sözcüğünün kısaltılmışı olarak 1948'den önce Haganah için Filistin'e savaş uçakları ve silah kaçırmasından dolayı verildiğini öğrenecekti. Çocukları dahil herkes ona Brick diye hitap ediyordu ama karısı onu ilk ismi olan Joshua ile çağırmaya devam etmekteydi. Debra babasına bakıp ''David bu akşam sabbat yemeğini bizimle yiyecek'' dedi. Break memnun oldum tabii dedikten sonra gülümseyerek döndü ve karısı ile kızını öptü. Çünkü bir önceki sabbattan beri ikisini de görmemişti. Görevi gereği sürekli olarak üste kalıyor, ülkenin çeşitli yerlerindeki filoları ve kontrol merkezlerini dolaşıp duruyordu. Bir süre sonra yine yazlık haki üniforması ile Joe geldi ve David'i görünce her şeyi unutup gülerek koştu ve ona sarıldı. David'e sarılıp bütün kuvvetiyle sıkarken onun omzu üzerinden Debra'ya baktı. ''Haklıydım değil mi?'' Debra da gülüyordu, başını salladı ve ''Joe senin için çok geçmeden geleceğini söyleyip duruyordu.'' dedi. David galiba buraya geleceğimi bir tek kendim kesin olarak bilmiyordum diyerek bir kahkaha attı. Mum ışığının aydınlattığı büyük cilalı tahta masa gümüş takımlarla süslenmişti ve yemekte 15 kişiydiler. Başına gümüş ve altın takkesini geçirmiş olan Break kısa bir dua etti ve sonra masadaki herkesin şarap kadehini kendi elleriyle doldurup ikrama başladı. Debra Joe'nun yanında oturuyor ve arada sırada kaçamak bakışlarla David'i süzüp hafifçe gülümsüyordu. Masadakiler Brigg'in iki erkek kardeşi, onların eşleri, çocukları ve torunlarından oluşmaktaydı. Herkes birbiriyle konuştuğundan ve çocuklarda durmadan bir şeyler istediklerinden oldukça gürültülü bir ortam yaratılmıştı ve konuşmalar genellikle İbranice olup arada sırada İngilizce de konuşuluyordu. Baharatlı yemekler nefisti ama fazla tatlı olan şarap David'in zevkine pek uymuyordu. Debra bir yanına Joe'yu, diğer yanına da David'i almıştı ve genç adam onun yanında sessizce oturup kendisini bu ailenin bir bireyi olarak görmekten mutluydu. Onları gülümseyerek dinlemeye çalışırken Debra'nın kuzenlerinden biri masaya eğilip ona hitap edince birden şaşırdı. ''Bu karmaşa sizi şaşırtmış olmalı. İbranice'de bilmediğiniz için şaşkın olmalısınız. İsrail'deki ilk gününüz olduğuna göre...'' Bunlar kasten söylenmiş sözler değildi ama Brick kendi evinde masasında bir misafirine bu şekilde konuşulmuş olmasından pek memnun olmamış gibiydi. Başını kaldırdı ve kaşlarını hafifçe çatıp baktı. David Debra'nın ciddi bakışlarla kendisine baktığını ve onun bir şeyler söylemesini istediğini gördü. Birden dinlerin çoğunun birbirlerine benzediğini düşündü. Bu ev ve halkından ayrılmak istemiyordu, onları sevmişti. Tekrar yalnız kalmayı göze alamazdı. Burası çok güzel bir yerdi. Kendisine hitap eden kuzene baktı ve gülümseyerek başını salladı. ''Evet, biraz şaşırdım ama'' dedi, ''sizin sandığınız kadar da değil. Çok iyi konuşamam belki ama İbranice anlarım. Belki bilmiyorsunuz ama ben de Yahudiyim.'' Yanında oturan Debra birden rahatlayıp derin bir nefes almış ve başını çevirip Joe'ya bakmıştı. ''Brick, Yahudi mi?'' diye şaşkınlıkla sordu. ''Hiç de benzemiyorsun.'' David onlara annesinin Yahudi olduğunu söyledi. Brick mutlu bir tavırla başını salladı. Şimdilik her şey halledilmiş görünüyordu. ''Debra size her şeyi söylemedi?'' diyerek söze karıştı. ''David aynı zamanda bir pilot.'' Brigg'in bıyıkları bunu duyunca seyirir gibi oldu ve general peçetesiyle onları siler gibi yaptı. Sonra keskin bakışlarını tekrar David'e çevirdi.
''Uçuşun ne kadar?''
1200 saat efendim ve 1000 saatten fazlası jetlerle.''
''Hangi jetler?''
''Mirajlarla uçtum.''
Brigg'in yüzünde ''Demek miraj ha?'' derken bir mutluluk ifadesi belirmişti. ''Hangi filodaydın peki?''
''Kobra filosu.''
Brick bir an David'in yüzüne baktı ve ''Vay canına'' dedi. ''Şu Rastus Noad'un filosunda mı yani?''
David şaşırmıştı. ''Rastus'u tanır mısınız efendim?''
1948'de Çekoslovakya'da ilk Spitfire'larla uçmuştuk onunla. O zamanlar ona Butch, ben yok, yani gavur çocuğu derdik. Şimdi korkunç bir pilot olmuştur muhakkak. O zamanlar bile çok usta bir av pilotuydu zaten.
David her zamanki gibi efendim, gençlere taş çıkarıyor.
Uçuşu sana Rastus öğrettiyse en azından onun yarısı kadar iyi olmalısın.
İsrail Hava Kuvvetleri yabancı pilot kullanmıyordu ama karşılarında birinci sınıf bir pilot olduğu izlenimini veren bir Yahudi vardı. Brick de Paul Morgan'ın onda gördüğü yeteneği hemen görmüştü. General insanları değerlendirirken çok az yanılırdı ve şimdi de yanıldığını hiç sanmıyordu. Tekrar başını kaldırıp mumların ışığında onun yüzünü inceledi ve onun uzak ufukları arar gibi bakan keskin gözlerini gördü. Bu gözler hiç kuşku yok bir av pilotunun gözleriydi. Bir savaş pilotu ancak böyle bakabilirdi. Bir av ve önleme pilotunun yetiştirilmesi birkaç yıla ve yaklaşık 1 milyon dolara mal oluyordu.
Bu ülkede zaman ve para çok önemli şeylerdi ve bazı durumlarda bazı kurallar da çiğnenebilirdi. Brick bunları düşünürken şarap şişesini aldı ve David'in kadehini tekrar doldurdu. Sonra Rastus Noe'da bir telefon edip şu gencin nasıl bir şey olduğunu soralım bakalım diye düşündü. General David'e İsrail'e geliş nedenleri konusunda sorular sorarken Debra da babasına bakıyordu. Brick, David'in geleceği konusunda neler düşündüğünü de öğrenmek ister gibiydi. Genç kız babasının neler düşündüğünü biliyormuş gibiydi zaten. Böyle bir şey bekliyordu. David'i evine çağırıp yemeğe davet etmeyi ve babasının karşısına çıkarmayı planlayarak yapmıştı. Başını çevirip David'e baktı ve onu ne kadar sevdiğini, vücudunun bazı noktalarının adeta elektriklenmiş gibi kıpırdadığını hissederek tekrar anladı. Hafifçe gülümsedi ve ''Evet, seni gidi damızlık namussuz, elimden tekrar kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun.'' diye düşündü. ''Bu kez seni iyice bağlayacağım, zaten Brick de seni bırakmaz artık kolay kolay.'' Sonra elindeki kadehi David'e doğru uzatıp kaldırdı ve tatlı bir gülümseme ile onun yüzüne baktı. ''Tekrar istediğini alacaksın ama düğün çanlarından sonra.'' diye düşünüp yüksek sesle ''Lehaim, yaşama.'' dedi. David şarap kadehini dudaklarına götürürken onun mum ışığını yansıtan gözlerinin içine baktı ve ''Evet, bu kez beni kolayca atlatamayacaksın küçük hanım.'' diye düşündü. ''Bu kez ne kadar beklersem bekleyeyim, neye mal olursa olsun benim olacaksın siyah saçlı güzelim.'' 7. ayının sonu, sayfa 69.